Ayrım 17. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 171. Gül İrepoğlu. Ağaç. Belediye ekibi geldiğinde pencereden bakıyor olması rastlantı mıydı hiçbir zaman bilemedi. Yalnızca bakmayı sürdürdü kımıldamadan. Bir kamyonun içinde mekanik bir merdiven, iyice yükselebilen cinsten ve iki adam kuvvet gerektiren her işi yapabilen cinsten. Komşular sanki suçlu biriymiş gibi ihbar etmişti ağacı uzun süre önce. Çok yaşlandı, tamamen kurudu, bir şiddetli fırtınada artık köklerini tutunamayıp üzerimize yıkılıverecek diye. Maazallah, neler duyuyorlardı. Yoldan geçenleri yarayan dallar, arabaların üzerine devrilen gövdeler, öyle değil mi? Haklılardı, yerden göğe kadar. Bir zamanlar o çınar ağacının sık yapraklarıyla uzandığı göğe kadar. Ağacın canı çekilmişti. Üzerinde yaşam belirtisi yoktu uzun zamandır. Sokağın en yaşlısı olmalıydı. Yine de hala öylece duruyordu ayakta. Yanından ona doğru atlayıp sarılan hanım eline kıyamıyordu sanki. Aslında daha çok yaşardı da hastalanmıştı koca çınar. Onun suçu değildi hastalanması. O uzun yıllar boyunca elinden geleni yapmış, payına düşen güneş ışığıyla yağmur suyunu ziyan etmemiş, baharın ilk günlerinde yapraklarını yeşertmeye başlamış, sonbaharın son günlerine kadar üzerinde tutmaya çalışmıştı onları. Kalın gövdesine kazınan aşk harflerini hep hoş görmüştü. Eskiden bahçenin içindeyken, sonradan yeni kent düzeninin sınırlarıyla kaldırıma giden yerdeydi kökü. Sokaktan geçenlerle, altından soluklananlara şefkatli gölgesini sunmaktı görevi ve sokağı yeşiliyle bezemek her şeyden önce. Ama olağan dışı bir şeyler olmuştu. Yeni kaldırım taşları döşenirken ona öyle az toprak bırakmışlardı ki çevresinde neredeyse hapsolmuştu o bir kalıptan dökülen tuhaf taşların arasına. Nefes alamamıştı besbelli. Sonu çabuklaşmıştı böylece. Ola ki içine düştüğü o cendereydi onu bunaltan. Üzerinde özenle taşıdığı hanım eli ise capcanlıydı ve onca zaman tutunduğu dalın başına gelenler karşısında çaresiz. Adamlar işlerinin hakkını verircesine atılmışlardı ağacın üzerine. Deneyimin verdiği ustalık ve yalnızca görevlerini yapmanın umursamazlığıyla. Metal merdiven içindeki adamla birlikte yükselmeye başladı ve önce alçaktaki dalların önünde durdu. Elektrikli testere o korkunç homurtusuyla çalıştı. Dallar yere düştü bir bir. Ağacın yaşadığı, daha eski günlerin nişanesi olan atlardaki dallar. Merdiven yükseldikçe düşen dalların yılları da ileriye gitti. En üsttekiler yaşama adım attıklarında daha önlerinde uzun zamanları olduğunu düşünmüş olmalıydılar. Nasıl yaşlı bir gövdeye bağlı olduklarını fark etmeksizin ve başlarını boşu boşuna denizi seyretmek üzere yukarı uzatmaya çalışmış olmalıydılar. Artık o suratsız binaların örttüğü denizi görmelerinin olanaksızlaştığını bilmeksizin. Sıra o koca gövdeye geldi. Gövde kalındı. Yer yer kabukları kalkmıştı. Üzerinde yılların çentikleri birikmişti. Tüm dalları kesilmiş, soyunup ihtiyarlamış vücudunun gözler önüne serilmesinden pek rahatsız. Ne var ki çaresiz bir insan gibi öylece duruyordu. Teslim olmuştu, görünürde, ama son bir mücadele daha onun hakkıydı. Testereyi kolay işletemediler üzerinde. Birkaç yerden deneyerek, zorlayarak iyice yaradılar onu. Sonra gitgide çirkinleşen görüntüsüne mi dayanamadı bilinmez, birden çeliği içine alıverdi çınar. Yazgısına direnmekten vazgeçti artık. Adamlar rahatladı. Daha bir şevkle, hoyratça dememeli, giriştiler ağaca. Çelikle elektriğin gücünü arkalarına alarak, seyredenler de elbette sokakta ve pencerelerde bu kesip doğrama işini garip bir zevkle baştan sona izleyen pek çok kişi toplanmıştı. Hep oralarda olurdu onlar. Yeter ki böyle bir seyirlik çıksın ve onları olay mahallinden gerekli uzaklıkta tutmakta ayrı bir çaba gerektirirdi hep. Rahat bir nefes aldılar, sanki işi kendileri tamamlamışlar gibi. Sokak yaşlı çınardan kurtulmuştu. Hem de birilerine yakacak odun çıkmıştı. Ne iyi, nasılsa onun üzerine kazınan aşklar da solmuştu. Kamyon yüklendiği parçalanmış ağaçla bir zamanların o heybetli ağacıyla uzaklaşırken ailesinden, Sevdiği yaşlı birinin cenazesinin arkasından bakar gibi baka kalmıştı ardından penceredeki kadın. Çılgınca fışkıran gözyaşlarını sonradan fark ederek. Nelere tanıklık etmişti bu giden ağaç? Daha doğrusu nelere tanıklık etmemişti ki? Bostancı'nın en keyifli zamanlarına, İstanbul'un sayfiyesi olduğu o kaygısız zamanlarına, semtin ayrıcalıklı olduğu zamanlara, mutena diye tanımlandığı zamanlara. Çocukluğunun en güzel zamanlarına, gençliğinin en sorunsuz, en sorumsuz zamanlarına ve olgunlaşmaya başladığında zamanı izleyen aşamalara. Önce kış aylarında kesintilerle, sonraları kesintisiz. Büyük aileye gelen ilk torun olarak el bebek, gül bebek pek küçükken altından geçmiş olmalıydı ilk kez. Belki ağaç da o zamanlar gençti. Bahçelerin sessiz, sokakların ıssız, meydanların tenha olduğu zamanlar, gecelerin karanlık olduğu zamanlar, bir caddeye ancak birkaç büyük bahçenin sığdığı zamanlar, bahçelerdeki köşklerin ağaçlardan görünmez olduğu zamanlar. Sonra küçük bir kız olarak tasasız, sevinçle denize giderken, Bostancı sahilinde birkaç kumsallı plaj, bir de dondurmacı bulunduğu zamanlar. Plajlara giden yol üzerindeki o köhnemiş köprünün tarihteki ünlü Bostancıbaşı Köprüsü olduğunun, İstanbul'a girişin yüzyıllarca bu köprüden denetlendiğinin, semt sakinlerince bilindiği zamanlar ve köşedeki tuhafiyeciden entarilik basma kumaşlar alınmasının küçük kızın mutlu olmasına yettiği zamanlar ve çınarın üzerinde ağaç gövdesine kazılı bir aşk ilanını ilk kez görüp şaştığı zamanlar. Ve genç kızlığının başında büyümek ve güzelleşmek arzusunda ancak görünüşünden hiç mi hiç memnun olmaz huysuzluktayken hevesle Bağdat Caddesi'ne piyasa yapmak ve pastanede oturmak üzere çıkarken ve yaz sonlarında güzelin bahçesine veda etmenin hüznüyle temelli İstanbul'a inerken o koca çınar ağacı oradaydı. Daha sonra üniversite öğrencisi olarak elinde T cetveliyle Beşiktaş otobüsüne yetişmeye koşarken de öyle. Sevgilisiyle masumca kucaklaşıp ayrılırken evin pencerelerine siper olmuştu ağaç her akşam. Ya da yapraklarını döktüğünde sevgilisine balkonda daha uzun mesafeye kadar el sallamasına yer açmıştı. Artık İstanbul'un Boğaziçi Köprüsü vardı ve yaz kış Bostancı'da oturuyorlardı. Zaten veda edecek bahçe kalmamıştı. Yerini çok tatlı yapılar almıştı. Düşündükçe bu çınarın kendisinin kişisel tarihinde ne büyük yeri olduğunu daha iyi anlıyordu. Derken evli bir genç kadın olarak üniversiteye ders vermeye giderken yürümüştü aynı yolda. Çocuklarından birinin elinden tutmuş, diğeri yanında yürürken onlarla ilgili her türlü ayrıntıdan birini mükemmelleştirmeye çabalarken de. Ve yıllar boyu aynı yolun taşlarına basarak yorulmuş, ancak hala genç olduğunu düşünerek geçip durmuştu o çınarın altından. Onun yaşlılığını gözden kaçırarak ya da görmezden gelerek. Anıların sonu yok. Bazıları sönük, bazıları çok canlı. Kentin dokusundaki dönüşümler sakinlerinin dönüşümlerine eşlik etmişti sessizce. At kuyruklu küçücük bir kız, çünkü babası onun saçını at kuyruklu beğeniyor en çok, gençicik annesinin elinden tutmuş. Hoplaya zıplaya Bostancı istasyonuna sevgili dedesini karşılamaya gidiyor. Dedesi Haydarpaşa'dan bindiği trenden iner inmez ona doğru çevikçe koşacak, onu kucaklayacak. Yalnızca ikisine ait tekerlemeyi söyleyecek, getirdiği şan fıstığı dolu kese kağıdını verecek. Bazen bir şemsiye çikolatayı da. Birlikte alt geçitten tırmanıp istasyonun arkasındaki ağaçlıklı meydan kahvesinin önünden geçerek telaşsız adımlarla eve dönecekler. Yolda tüm esnafla selamlaşarak herkes dedeyi Eczacı Cemal Bey'i tanır, cevizli köşkün sahibini. Kamburunu çıkarıp geçmesi kimseyi aldatmasın. O koyu yeşil gözlerindeki keskin bakışlarıyla yolda herkesi fark eder de işine geleni görür yalnızca. Bahçeleri büyüktü, çocuk gözüyle ötesi aşağı bahçe diye nitelenecek ve orada kitaplarda görülen timsahların yaşadığına ihtimal verilip ürkülecek kadar büyük. Evleri aşıp üç katlı, iki katın üzerinde bir çatı katı, balkonlu, oymalı, korkuluklu. Bir yandan yakındaki denizi, bir yandan uzaklardaki Kayış Dağı'nı gören balkonuna hanımeli dolanmış. annesinin en sevdiği çiçek. Kokusu zariftir dediği çiçek. Piyano çalarken içeri giren kokusunu derin derin içine çektiği çiçek. Evin neredeyse tümünü saran mor salkımla sarmaş dolaş olmuş, o da kendisinin en sevdiği, aklının erdiği günden beri. Mor salkımın gövdesi öyle kalın ve büklümlü ki, oyunlarında onu at yapıp üzerine bineceği ve çok çok uzaklara, hayal ülkelerine yol alacağı kadar. Ve bir koluyla evin yanındaki geniş çardağa uzanıp, üzerini yaprak kıpırtılarıyla ışıklanan bir perde halinde örtecek kadar. Evin önünü boydan boya kaplayan ahşap sütunlu verandada, bu en sevdiği yerde maviye boyalı rahat koltuklar, minderleri rengarenk çiçekli. Az ötedeki niliferli süs havuzunun fıskiyeli yalağından kaçamak su içen kuşlar. Ve her şeyin tadını en çok çıkaran, o bahçedeki her ağacı, her çiçeği tanıyan iki kişi, dede ile torun. Ailenin diğer fertleri de severler bahçeyi elbet. Ama sıkı sıkıya bağlılık bu bambaşka. Kaç çocuğa mis kokulu kayısı ağacına kolay tırmansın da oradaki özel yerinde, dalların çatallaşıp doğal bir kucak oluşturduğu yerinde saatlerce hayal kursun diye dedesi bir demir basamak yapmıştır. Tüm çocukça karşı koymalarına rağmen evin ve bahçenin yıkılıp yerine apartmanlar yapılması kararlaştırıldığında ve sonunda veda günü gelip çattığında her bir ağacı, her bir çiçeği ve evin her bir duvarını, en çok da mor salkımın yol bulup içeri girdiği pencerenin bulunduğu beyaz badanalı duvarı usulca okşayışını, yaz sonuna kalan tek tük hanım elini kokularını içinde saklamak üzere koklayışını hala zaman zaman yaşardı. Yaşanmış yerlere veda etmeye, ancak anılara sıkı sıkıya tutunmakla, kendi içinde yaşatmayı sürdürmekle dayanılabilir çünkü. Bahçedeki kalabalık ve keyif unutulamaz. Annesiyle babasının, güzel teyzesinin, dayılarının arkadaşlarıyla dolup taşan, cefakar anneannesinin yardımcılarıyla birlikte hazırladığı kazan kazan yemeklerin tüketildiği, küçük dayısının ve sonraları kendisinin 45'lik plaklarından yayılan müziğin ancak kardeşlerinin oyun çığlıklarıyla ya da tavla şıkırtılarıyla bölündüğü uzun yaz günleri, açık hava sinemalarının renklendirdiği uzun yaz geceleri. Bostancı Deniz Sineması'nda çivileri bacağa çizen ahşap sandalyeler üzerinde iç burkan aşk öykülerinin, abartılı savaş sahnelerinin, erişilmez ülkelerin heyecanla izlendiği, hemen bitişiğindeki tren yolu yüzünden ara ara tren gürültüsüyle kesilen, yeşil şişelerden gazozların içildiği, uykusu gelmiş çocukların gece yarısı yürüyerek eve dönüşlerde kucağa tırmanmak istediği akşamlar. Lal renkli kadife güllerinin kokusu mu, yahut pes pembe reçellik güllerin kokusu mu baskın çıkar belleğinde bilinmez. Yoksa patlıcan biber kızartmalarının kokusu mu daha çağrışım dolu? Ya da ağaçtan toplanan sulu meyvelerin tadı mı damağına yapışıp kalan? En çok da o kızarmış şeftalilerin ve üzerlerindeki kumuyla yutuverdiği o kokulu minik çileklerin tadı. Veya bembeyaz çarşaflara silkelenen kara dutların benzersiz rengi içine işlemiş olan ve evde kocaman kalaylı yuvarlak tepsiye döşenen kıymalı böreği gazete kağıdıyla örterek pişirilmek üzere sokağın sonundaki fırına götürecek kadar büyüdüğü günün sevinci. Böreği fırından alma saati geldiğinde o sevincin dikkatsizliğiyle sıcak tepsiye yapıştırıverdiği elinin yanığı hala acıyor olabilir mi? Belki de mavi çamın en sağlam dalına kurulmuş salıncağında kolan vururken yerden kalkan tozun havada dağılışı, evin çatısını aşan ulu camların rüzgardaki hışırtıları eşliğinde. Şimdi yerinde yeller bile esmeyen, yalnızca blok blok apartmanların yükseldiği ve kendisinin de barındığı bu yer mi bir zamanlar bunca güzelliği kucaklamış olan? Tanıkları bir bir azalan, tükenen. Hepsi, hepsi sanki o çınar ağacının belleğine kazılıydı. O kararmış hatıralar kutusu parçalanıp giderken sanki tüm bunları bir anda canlandırarak aktarmak istemişti ona. Hani ölmekte olan birinin gözünün önünden geçen yaşam şeridi misali. Bir kentin, bir semtin, bir yeryüzü varlığının ya da hepsinin birbirine sarılan geçmiş yaşam şeritleri. Biten ve yenilenen, sürüp gidenle yan yana. Hanım elinin kökü sürüp gitmişti. güvenle tutunacağı dallardan yoksun kalsa da. Apartman bahçesinin basit parmaklığına sarılmıştı. Kadın ertesi yıl fark etmişti bunu. Açan çiçeklerinin kokusu yoldan geçerken burnuna ulaşıverince. O hanım elinin çiçeklerine gün gelip de derin bir hüzünle sarılacağını bilemezdi. Yıllar geçti. O çınar gibi hastalanıp sonunda ölüm döşeğine uzandı annesi. Onun son saatlerinin geldiğini anladığında sokağa çıkıp birkaç dal hanım eli kopardı. Yastığının iki yanına koydu. Annesinin bundan pek hoşnut kaldığını elini tutuşundan anladı. Onu çarşaflarıyla birlikte alıp götürürlerken başını kaldırıp bakamadı. Ancak ertesi gün yıkanacağı zaman son kez yanına girdi. Çarşaflar açıldı, yere hanım elleri döküldü. Bostancı'nın, eski Bostancı'nın hanım elleri. Eski Bostancı hanımına eşlik etmişlerdi sonuna kadar. İçi kuruyan ağaçlar yeryüzünü terk ederken yeryüzünde döngü değişmedi ve kesilen ağaçların yerine taze fidanlar dikile geldi. Hatıralar kutusunun yerine dikilen bol yapraklı ağaç gibi. Şimdi o cılız gövde kökünü saran beton kalıplar izin verdiğince büyümeye çalışmakta. Kentin, semtin ve kim bilir kimlerin, belki de kendi çocuklarının kişisel tarihine, geleceğin anılarına tanıklık etmek üzere. Hanım eli ağacın yakınında, çok yakınında. Ne zaman buluşurlar bilinmez ama bir gün. Yeter ki sokak yerinde kalsın. Şebnem işi güzel. Marilyn'i güldürmek. Aşkın ikamesi yoktur. Wong Kar-wai. Heyecanlıydım, bekliyordum. Yazıhanemde pencereden bakarak bekliyordum. Yolu mükemmel tarif etmiştim. İnince dedim metrodan, Karaköy meydanıdır indiğin yer. Hatta küçük metronun tarihini bile laf arasına sıkıştırmıştım. Güzel bir onaylama ifadesi vardı. Onu takınmıştı yüzüne. Tam karşına bak dedim çıkınca metrodan. Bu sebeple yazıhanenin penceresindeki jalüzleri açmamış, aralamış bakıyordum. Beni öyle beklerken görsün istemiyordum. Sekreterim girip çıkıyordu odama. Anlamıştı beklediğimi ama kimi? Boşadığım karım para veriyordu ona. Hatta para bile değil, parfüm, bir çift deri eldiven, markalısından bir fular, hatta bir kutu çikolata. O yılların makbul hediyeleri. Sekreterim sonunda dayanamayıp sordu. Amerikalı misafirinizi mi bekliyorsunuz? Yılların filmcisine sorulacak soru muydu bu? Yok, geldim yoksa dedim ben de. Babam, tek ayak üstünde 40 kuyruklu yalan uyduruyorsun derdi benim için. Filmcilik tam sana göre bir iş. O da sormuştu, beklediğim misafirim bir iki gün evvel takma isimle kalacağı Perapalas Oteli'ne giderken yolda. Sinemacı olmayı çok mu istedin? Karşımda beni içine çeken bir girdap gibiydi. Gözlerimi açıp bakamadığım bir ışık huzmesi. Daha önce Amerika'da bana sorduğu ilk soru, İstanbul'da kar yağıyor mu olmuştu? Bu nereden aklına gelmişti acaba? Sonra onu ziyarete gittiğimde kliniğe ne kadar sevinmişti. Kuzey Dakota'daydı klinik. Psikanalisti Ralph Grinson'ın para delisi Hergelen'in asıl adı Romeo ile başlayan başka bir şeydi, son numarası. 1960'da oluyor tabii bunlar. O İstanbul'a gelmeden 2 yıl önce. Klinik hikayesi benim için önemli çünkü onu asla göremeyeceğimi düşünüyordum. Ben kimdim ki beni kapıdan içeri alacaklardı? O da ziyaretçi diye kabul edecekti. Hayranlarından birisi olabilirdim pekala. Ayrıca Los Angeles'ta kimi kapısından çevirdiğini duymuştum. Kimseyi görmek istemediğini, menajerinin gönderdiği erkek pijamalarını kendisinin tercihiymiş, giyip uyuduğunu, uyutulduğunu. Ama beni kabul etti. Her yer kar altındaydı. Hatıraların uçup gitmemesine garip. Geniş bir penceresi vardı odasının. Sonra bunların yere kadar uzanan sürgülü pencere kapılar olduğunu gördüm. Mimarlık okumuştum aslen ben. Sinemacı oldum ama. Amerika'da yapılara, gökdelenlere dikkatim biraz da bu yüzdendi. Çiçek götürmüştüm ona kliniğe. Bu konularda kendimi epey yetiştirdiğimden, incelttiğimden, anlarım böyle şeylerden. Bahçeden, kırdan öylesine toplanmış gibi olmalıydı yaptırdığım buket. Muntazam olmayan, bir çocuğun derdiği çiçeklere benzeyen, bölgenin doğal çiçeklerinden. O buket için huysuz çiçekçi kadınla birbirimize girmiştik. Sonunda arabanın ön koltuğunda çiçek buketini dağıtıp yeniden yapmıştım. Düzgünce araya sıkıştırılmış yeşillikleri atıp. O çok beğenmişti çiçekleri. Yatağında oturuyordu. Çıplak ayaklarından bir tanesi yatağından aşağıda sallanıyordu. Erkek pijamaları son düğmesine kadar ilikli. Saçlarının güçlü, iri dalgaları vardı ve dağınıktı. Makyajsızdı, solgundu. Belki uyumaktan, belki ilaçlardan gözleri şişmişti. Onu hep giysileri içinde gördüğümden, giysilerin içinde de hep korseli olduğundan olsa gerek, şimdi güzel şişkin göbeğinin kavisine dalıp gitmiştim. O da karnına bakmıştı. Sonra iki elini yumuşakça birleştirmişti kucağında. Garip bir şey vardı onda. Sadece Allah'ın yaratabileceği bir ışık. Öyle bir ışık ki içinde yananlar ona hakim olamaz. Böyleydi işte. Aklımı kaçırdığımı düşünmüş kendi kendime fısıldamıştım. Oğlum Rıza, bil ki şu senin en mutlu anındır. Öyle mutluydum ki gözlerim dolmuştu. Kar yağmaya başlamıştı. Bunu hissetmiş gibi başını çevirip bakmıştı. Zira arkasını dönmüştü manzaraya, sanki dünyaya. O haldeyken göremezdi hiçbir şeyi, sadece hissedebilirdi. Yumuşacık bir sesi vardı, inanamazdınız. Kimse dokunmadı, kimse basmadı bahçedeki kara dedi. Sadece benim beslediğim serçelerin ayak izleri ve kargalarınki, bakın, görüyor musunuz? Hiçbir şey görmüyordum. Dokunulmamış bir kar manzarasında bir karganın, bir serçenin pençe izlerini fark edebilmek için hayattan vazgeçmiş olmak gerekirdi ya da tam tersi hayata tutunmaya çalışmak. Sarkaç gibiydi kafam, şaşkınlıktan elbet, heyecandan. Onun beni bir kere görmüş olmasına rağmen o da nerede, biliyor musunuz? 17. ayrımın sonu, sayfa 180.